Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 33. Ayrım. Tahliyenin sabahında Vera kendini hasta hissederek uyanıyor. Yavrularını uzakta bir yerlere gidecek bir trene bindirip sonra da öylece hayatına devam edemez. Bunu yapamaz. Vera yatakta. Bu kalabalık evde olabileceği kadar yalnız, pas lekeleri ve su izleriyle lekelenmiş tavana bakarak uzanıyor. Annesinin yatakta huzursuz bir şekilde döndüğünü ve 60 santim uzakta yatakta Olga'nın gerçekten horladığını duyabiliyor. Annesi, Vera, diyor. Vera yan dönüyor. Annesi Vera'ya bakıyor. Yan yana duran yataklarda neredeyse birbirlerine dokunacak kadar yakınlar. Olga yatakta döndüğünde tel tel olmuş bir battaniye annesinin omuzlarından düşüyor. Annesi, bunu düşünemezsin, diyor ve Vera günün birinde kendi çocuklarının ne düşündüğünü, onlardan önce bilip bilemeyeceğini merak ediyor. Vera, nasıl düşünmem, diyor. Bütün hayatı boyunca iyi bir Sovyet vatandaşı olmanın ne olduğunu, kurallara nasıl uyulacağını ve nasıl başını eğip dikkat çekecek hiçbir hareket yapmayacağını anladı. Ama bu, Vera bunu öylece nasıl yapabilir? Yoldaş Stalin'in her yerde gözleri var. Kesinlikle Almanları izliyor ve çocuklarımızın güvende olabilmeleri için nereye gidebileceğini biliyor. Ve bütün işçilerin çocukları gitmeli. İşte bu kadar basit. Ya onları bir daha göremezsem? Annesi örtüleri açıp yataktan çıkıyor. Aralarındaki ufacık alanı geçiyor. Yatağa gidip Sasha'nın tarafına yatıyor. Ve Vera'yı kollarına alıp eskiden Vera küçükken yaptığı gibi siyah saçlarını okşuyor. Biz kadınlar kendimiz değil, başkaları için seçimler yaparız. Ve anne olduğumuzda biz çocuklarımız için nere gerekiyorsa ona katlanırız. Onları koruyacaksın. Bu seni onları incitecek. Senin görevin kalbinin kırıldığını saklayıp ihtiyaçları olan şeyi yapmak. Sasha bana güçlü olmam gerekeceğini söylemişti. Annesi başını sallıyor. Yine de erkeklerin bunu anladığını sanmıyorum. Senin Sasha'nın bile. Silahları ve fikirleriyle uygun adım yürüyüp cesareti bildiklerini sanıyorlar. Şimdi babamdan bahsediyorsun. Belki de ondan bahsediyorum. Bir süre konuşmadan öyle yatıyorlar. Vera uzun zamandır ilk kez babasını düşünüyor. Bu ne kadar acı verse de yakında olacak şeyi düşünmekten daha iyi. Vera gözlerini kapatıyor ve karanlıkta, caddede eski evlerinin önünde babasının gidişini izliyor. Yün eldivenlerinin içinde Vera'nın parmakları buz gibi ve ayak parmakları soğuktan karıncalanıyor. Yüzünü babasına dönerek, "Seninle birlikte kafeye gelmek istiyorum," diye yalvarıyor. Etraflarında kar atıştırıyor, kar taneleri Vera'nın çıplak yanaklarına konuyor. Babası ona gülümsüyor, kocaman siyah bıyığını dudağının üstünden sarkıyor. Veruşka, orası kızlara göre bir yer değil, bunu biliyorsun. Ama sen yazdığın şiirleri okuyacaksın ve Anna Ahmatova orada olacak. O bir kadın. Babası kararlı görünmeye çalışarak. Evet diyor, bir kadın, sen hala bir kızsın. Babası eldivenli elini omzuna bastırarak, günün birinde, diyor. Sen kendi güzel kelimelerini yazacaksın. O zamana kadar Stalin'in ilerleme anlayışı olan bu berbat Sovyet realizmi yerine okullarımızda yeniden edebiyat öğretecekler. Sabırlı ol. Caddenin karşı tarafına geçtiğimde bana el sallayıp içeri gir. Vera karların içinde durarak babasının gidişini izliyor. Minik beyaz yangın topları neredeyse hemen aşağıya kayan su damlalarına dönüşerek soğuk parmaklar gibi yakasının altına kayıp yanaklarına düşüyor. Çok geçmeden babası sadece bir bulanıklık, bütün bu beyazlığın içinde hareket eden bir gri leke oluyor. Vera babasının belki el sallamak için durduğunu düşünüyor. Ama bundan emin olamıyor. Bunun yerine gecenin karların üstüne nasıl çöktüğünü, renkleri ve dokuları nasıl değiştirdiğini görüyor ve günlüğünde betimleyebilmek için bunu aklında tutmaya çalışıyor. Vera şimdi usulca, eskiden bir yazar olmayı hayal ettiğimi hatırlıyor musun, diyor. Annesi daha da usulca. Hepsini hatırlıyorum. Demeden önce uzun zaman geçiyor. Belki günün birinde. Annesi Vera'nın saçını okşayarak "Şşş" diyor. Bu sadece daha fazla acı verecek. Bildiğim şey bu. Vera annesinin sesindeki hayal kırıklığını ve kabullenişi duyuyor. Günün birinde böyle konuşup konuşmayacağını ya da vazgeçmenin daha kolay görünüp görünmeyeceğini merak ediyor. Ne söyleyeceğini düşünmeden mutfakta Leo'yu duyuyor. Leo, hiç şüphesiz en iyi arkadaşı olan peluş tavşanla konuşuyor. Vera başladı diye düşünüyor. Annesinin öpücüğünü hissediyor. Kulağına fısıldanan kelimeleri duyuyor ama anlamıyor. Kafasının içindeki uğultu çok yüksek. Yavaşça yataktan kalkıp doğruluyor. Önceki gece gibi bu sabah da hava açık olmasına rağmen Vera bir tek kazak giymiş, yıpranmış bir çift ayakkabı yatağının ucunda onu bekliyor. Şimdi hepsi giyinik uyuyor. Her an bir hava akını gelebilir. Hareketlerinin çıkardığı sesler küçük daireyi kaplıyor. Olga hala uykusu olduğunu ve tabloları kutulara koymaktan kollarının ağrıdığını söyleyerek sızlanıyor. Büyük annesi sümkürüyor. Anya gerçekten acıktığını söylüyor. Bunların hepsi çok olağan. Vera boğazında düğümlenen yumruğu yutmaya çalışıyor ama yumruk kaybolmuyor. Vera mutfakta çok güzel altın sarısı bukleler ve etkileyici yeşil gözlerle babasının tam bir kopyası olan Leo'yu görüyor. Leo, onun aslanı. Leo şimdi gülüyor. Zavallı, tek gözlü, eski bükü tavşanına belki bugün yaz bahçesindeki kuğuları besleyebileceklerini söylüyor. Anya, 5 yaşındaki bir çocuk gibi inanılmayacak kadar akıllı görünerek, "Bu bir savaş," diyor. Peltek konuşması bu cümleyi yumuşatıyor ama Anya'nın bütün heyecanı gözlerinde. Bu kız tıpkı Vera'nın bir zamanlar olmayı hayal ettiği gibi çok güçlü. Vera, aslında, diyor, yürüyüşe çıkacağız. Vera bunu söylediğinde kendini fiziksel olarak hasta hissediyor. Ama annesi Vera'nın arkasında duruyor. Onun bu dokunuşuyla Vera devam ediyor. Odanın diğer tarafına geçerek paltolarını alıyor. Dün gece Vera yavrularının paltolarının astarlarına para ve mektup dikerek geç saate kadar ayakta kalmıştı. Leo hemen ayağa kalkıyor, tekrar tekrar, "Yürüyüş!" diyerek neşeyle ellerini çırpıyor. Anya bile gülümsüyor. Savaş duyurulduğundan beri sadece 5 gün oldu. Ama bu kısa sürede eski hayatları yok oldu. Kahvaltı bir cenaze töreniymiş gibi sessiz bakışmalar ve öne eğik bakışlarla geçiyor. Annesi hariç hiç kimse Vera'nın yüzüne bakamıyor. Kahvaltının sonunda büyük annesi ayağa kalkıyor, Vera'nın baktığında gözleri yaşlarla doluyor ve yüzünü çeviriyor. Büyük annesi kulağa tırmalayan bir sesle, "Gel Zoya," diyor. "Geç kalmak iyi görünmez." Vera annesinin dudağının ısırdığı yerden kanadığını görebiliyor. Annesi torunlarının yanına gidip diz çöküyor ve onları kollarına alıp sarılıyor. Leo, "Ağlama büyük anne," diyor. "Yarın bizimle yürüyüşe gelebilirsin." Odanın diğer tarafında Olga gözyaşlarına boğuluyor ve hemen kendini kontrol etmeye çalışıyor. "Ben gidiyorum anne." Annesi yavaşça onları bırakıp tekrar ayağa kalkıyor. Torunlarına söylediği son şey, "Uslu durun," oluyor. Vera'ya 100 ruble uzatıyor. "Kalan bütün paramız bu. Üzgünüm." Vera başını sallayıp annesini son defa kucaklıyor. Sonra doğruluyor. "Hadi gidelim çocuklar." Güzel, güneşli bir gün. Altısı birlikte yürüyebildikleri kadar uzun süre yürüyor. İlk ayrılanlar, ikisinin de çalıştığı Vadayev yiyecek depolarının olduğu yöne doğru dönen anne ve büyük anne. Sonra Olga ayrılıyor, yeğenlerini sımsıkı kucaklıyor. Gözyaşlarını saklamaya çalışıyor ve tramvay durağına doğru koşuyor. Şimdi kalabalık caddede yürüyen sadece Vera ve çocuklar. Vera'nın etrafında hendekler kazılıyor, barınaklar inşa ediliyor. Yaz bahçesine gidiyorlar. Ama havuzda kuğular yok ve heykeller kum torbalarıyla kaplanmış. Bugün burada oynayan çocuklar, çalan bisiklet zilleri yok. Vera büyük bir neşeyle gülümseyerek çocuklarını ellerinden tutup şehrin daha önce hiç gelmedikleri bir yerine götürüyor. Girdikleri binada kargaşa var. Kuyruklar tek düzey kıyafet giymiş, hayal kırıklığına uğramış, asık suratlı parti mensuplarının oturduğu evrak yığınlarıyla dolu masaların önünden başlayıp, kıvrılarak koridorun başından sonuna kadar her yöne uzanıyor. Vera doğruca ilk işlem kuyruğuna gitmeleri ve sıralarını beklemeleri gerektiğini biliyor. Ama birdenbire olması gerektiği kadar güçlü değil. Derin bir nefes alarak çocuklarını bir köşeye götürüyor. Köşe sessiz değil. İnsanların ayak sesleri, ağlamaları, hapşırmaları, yalvarmaları her yerde. Her yer ter, soğan ve tütsülenmiş et kokuyor. Vera diz çöküyor. Anya kaşlarına çatıyor. Burası kokuyor anne. Lo tavşanını kucaklayarak, yoldaş Floppy burayı sevmiyor, diyor. Baban, halk gönüllüleri ordusuna katılmaya gittiğinde, bize hepimizin güçlü olması gerektiğini söyledi, hatırlıyor musun? Leo, tombul pembe bir yumruk göstererek, ben güçlüyüm, diyor. Anya, evet, diyor. Şimdi şüpheleniyor. Vera, Anya'nın kolundaki paltolara ve evden getirdiği valize baktığını görüyor. Vera, kırmızı kalın yün paltoyu alıp düğmeleri boğazına kadar ilikleyerek Anya'ya giydiriyor. Anya durmadan kıpırdayıp sızanarak, bunun için çok sıcak anne, diyor. Vera sakince duygularını belli etmeden. Bir yolculuğa çıkıyorsun, diyor. Çok uzun değil, sadece bir ya da iki hafta ve paltona ihtiyaç olabilir. Ve işte bu bavulun içine birkaç kıyafet ve biraz yiyecek koydum her ihtimale karşı. Anya kaşlarını çatarak, sen palto giymiyorsun, diyor. Ben çalışmam ve evde kalmam gerek ama çok geçmeden eve döneceksiniz ve ben sizi bekliyor olacağım. Geri döndüğünüzde, Anya kararlı bir şekilde, hayır, diyor. Sensiz gitmek istemiyorum. Leo, istemiyorum, diye ağlıyor. Başka seçeneğimiz yok. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Savaş başlıyor ve büyük yoldaşımız Stalin siz çocukların güvende olmasını istiyor. Kızıl Ordumuz zafer kazanıncaya kadar trenle güneye kısa bir yolculuk yapacaksınız. Sonra eve, babanıza ve bana geri döneceksiniz. Leo şimdi ağlıyor. Anya mavi gözleri yaşlarla dolarak, gitmemizi mi istiyorsun? Diye soruyor. Vera başını sallarken bile hayır diye düşünüyor. Senin küçük kardeşine göz kulak olmana ihtiyacım var, diyor. Sen çok güçlü ve akıllısın. Her zaman onunla kalacak, asla yanından ayırmayacaksın, tamam mı? Benim için güçlü olabilir misin? Anya, evet anne, diyor. Sonraki 5 saatte birbiri ardına kuyruğa giriyorlar. Çocuklar işleme tabi tutuluyor ve gruplara ayrılıp başka bir kuyruğa gönderiliyorlar. Öğlen sona erdiğinde tahliye merkezi gerçekten anneler ve çocuklarıyla dolup taşıyor. Ama burası tuhaf bir şekilde sessiz. Çocuklar söylendiği gibi oturuyor. İhtiyaç duymamaları gereken paltoları giymiş olan çocukların yüzleri terden parlıyor. Annelerin hiçbiri birbirlerine bakamıyor. Kendi acısının başka bir kadının gözlerinde yansıdığını görmek çok fazla acı veriyor. Ve nihayet tren geliyor. Metal tekerlekler gıcırdıyor, duman havaya yükseliyor. Önceleri kalabalık öylece oturuyor. Hiç kimse kımıldamak istemiyor ama tren düdüğü sessizliği deldiğinde anneler bir sürü gibi koşuyor. Sertçe dirsek atarak, telaşla birbirlerinin yanından geçerek çocuklarını onları kurtaracak trende bir yer bulmaya çalışıyorlar. Vera kalabalığı yararak sıranın önüne geliyor. Yanında duran tren duman soluyup madeni sesler çıkararak canlı gibi görünüyor. Parti mensupları bu alanda dolaşıp acımasızca anneleri çocuklarından ayrılmaya zorluyor. Leo ağlıyor, Vera'ya sımsıkı tutunuyor. Her nedense daha kötü bir şekilde sessizce Anya da ağlıyor. Birbirinize iyi bakın ve birbirinizden ayrılmayın. Yiyeceğinizi başka hiç kimseye vermeyin. İhtiyacınız olursa ceplerinize dikilmiş para, benim adım ve adresim var. küçük isim kartlarını çocuklarının yakalarına iğneliyor. Anya, "Nereye gidiyoruz?" diye soruyor. Yetişkin gibi davranmaya çalışıyor. Bu kadar küçük birinin bunu yapmaya çalışması yürek parçalayıcı. 5 yaşında Anya bebeklerle oynamalı, evini terk etmek için bir sırada bekliyor olmamalı. Kırsal bölgeye, Luga Nehri yanındaki bir yaz parkına. Anya, orada güvende olacaksın ve çok geçmeden seni almaya geleceğim. Vera sanki bu küçük kimlik parçasına dokunmak bir işe yarayacakmış gibi Anya'nın yakasına iğnelenmiş isim kartıyla oynuyor. Bir yoldaş, "Trene binin!" diye bağırıyor. "Hemen, tren kalkıyor!" Vera bunu yaparken kemikleri kırılıyormuş gibi hissederek önce kızına, sonra oğluna sarılıp yavaşça doğruluyor. Onları tutup başka insanlara veriyor, şimdi çocuklarıyla başka insanlar ilgileniyor. Ağlıyor ve el sallıyorlar. Anya, Leon'un elinden tutuyor. Annesinin elinin ne kadar sıkı tuttuğunu ve güçlü olduğunu gösteriyor. Sonra gidiyorlar. Başlangıçta Vera kımıldayamıyor. İnsanlar umutsuz, aşağılayıcı küfürler ederek onu kenara itiyor. Onun yürüyemediğini, hareket edemediğini görmüyorlar mı? En sonunda birisi öyle sert bir şekilde itiyor ki Vera dizlerinin üzerine düşüyor. Başının üstünde çocukların bir yetişkinden diğer yetişkinden birine verildiğini hissediyor. Vera sersemlemiş bir halde çoraplarını dizlerinden yırtıldığını fark ederek yavaşça ayağa kalkıyor. Trenin camlarını arayarak yana çekiliyor. Çocuklarının görülemeyecek kadar küçük olduklarını fark edinceye kadar bir vagondan diğerine koşturup trenin camlarına bakıyor. Çok küçük. Onlara her şeyi söyledi mi? Bir haftada geri döneceklerini söylemelerine rağmen paltonuzu saklayın, kış çabuk geliyor. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Dişlerinizi fırçalayın. Yiyeceklerinizi yiyin, hepsini ve her yemekte kuyruğun önüne geçin. Birbirinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Bunun üzerine Vera tökezliyor, neredeyse düşüyor. Onları sevdiğini söylemedi. Onlara daha çok ağlatacaklarından korktu. Bu yüzden gerçekten önemli olan değerli kelimeleri söylemedi. Bir ses çıkıyor. Acısı derinden, çok derinden geliyor ve birdenbire ortaya çıkıyor. Vera bağırarak yeniden kendini kalabalığın içine atıyor. Ona boş, umutsuz gözlerle bakan kadınlara dirsekler atarak yanlarından geçiyor. Trene ulaşmak için çabalıyor. Kuyruğun başındaki umursamayacak kadar yorgun görünen kadına, "Ben kalifiye işçi değilim," diyor. "Evrakların?" Vera kalabalığı göstererek, "Bu karmaşada onları düşürdüm," diyor. Yalan söylemek hoşuna gitmiyor. Midesini bulandırıyor. Bu dikkat çekecek türden bir şey ve hiçbir şey, savaş bile, gizli polisin dikkatini çekmek kadar korkutucu olamaz. Dik duruyor. "İşçiler tahliyeyi kontrol etmiyor. Bu pek verimli değil. Belki de bunu birine rapor etmeliyim." Eleştiri işe yarıyor. Yorgun kadın doğruluyor, hemen başını sallıyor. "Evet yoldaş, haklısın. Daha dikkatli olacağım." "İyi." Kadının yanından geçip trene binerken Vera'nın kalbi güm güm atıyor. Her adımda birinin gelip "Sahtekar!" diye bağırıp onu götüreceğinden emin. Ama hiç kimse gelmiyor. Ve Vera en sonunda etrafında bir yığın çocuğun yüzünü görerek yavaşlıyor. Çocuklar gri koltuklarda balık istifi gibi sıralanmış, bu güneşli yaz gününde palto ve şapkalarını giyinmişler, bu hiç kimsenin 2 hafta içinde eve döneceklerine inanmadıklarının bir kanıtı, fakat kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor. Çocukların tombul yüzleri gözyaşından ya da terden parlıyor. Sessizler, çok sessizler. Hiç konuşma, kahkaha ya da oyun yok. Öylece oturuyor. Boyun eğmiş ve uyuşmuş görünüyorlar. Etrafta birkaç kadın var. Tahliye işçileri, anaokulu öğretmenleri ve muhtemelen Vera gibi ne çocuklarını gönderebilen ne de devletten gelen emre karşı çıkabilen bazı kadınlar var. Ne yaptığını ya da bunun ailesi için ne demek olduğunu düşünmek istemiyor. Vera'nın kütüphanede kazandığı paraya çok ihtiyaçları var. Tren ayaklarının altında uyanıyormuş gibi görünüyor. Düdük çalıyor ve Vera trenin hareket etmeye başladığını hissediyor. Neredeyse koltuklara hiç dokunmadan, etrafındaki çocuklarla göz teması kurmadan bir vagondan diğerine ilerlemeye devam ediyor. Anne! Anya'nın sesinin trenin hırıltılı takırdılarını bastırdığını duyuyor. Vera çocuklarının birlikte oturduğu küçük koltuğa doğru zorlukla ilerliyor. Kafaları pencereden dışarı bakmalarına yetmeyecek kadar aşağıda kalıyor. Vera koltuğa oturuyor, ikisini de kucağına oturtarak öpücüklere boğuyor. Leo'nun tombul yüzü terden ve gözyaşlarından ıslanmış, çoktan kirlenmiş. Ama Vera bunun nasıl yaptığını düşünemiyor bile. Leo'nun gözleri nemlenmiş ama bu sefer ağlamıyor ve Vera vedasının onu değiştirip değiştirmediğini merak ediyor. Onun şimdi daha az masum ya da o kadar küçük olup olmadığını. Gitmemiz gerektiğini söyledin. Vera boğazını öyle gergin hissediyor ki tek yapabildiği başını sallamak. Anya ağırbaşlı bir şekilde. Onun elini tuttum anne, her dakika. 33. ayrımın sonu. Sayfa no 357. Devamı 34. ayrımda.